Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doçent Doktor Şebnem Özdemir. Hoş geldiniz Şebnem Hocam.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Mete Bey.
Ben teşekkür ederim. Ayrıca tekrar hayırlı uğurlu olsun. Doçentliğinizi yeni aldınız.
Evet, ilk podcast'te size nasip oldu bu arada doçent unvanıyla.
Harika, harika. İnşallah profesörlüğü de inşallah benimle devam ederiz.
Bakalım. Nasip. Güzel. İlk profesörlüğü alınca size geleceğim o zaman.
Tamam. Peki ben sizi o zaman dinleyicilerimize kısaca tanıtayım. Sizin eklemek istedikleriniz varsa sonra da tabii memnuniyetle eklersiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecenizi aldınız. Biri matematik eğitimi, diğeri de enformatik alanda olmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde iki yüksek lisans eğitimini tamamladınız. Doktoranızı da yine İstanbul Üniversitesi Enformatik Anabilim Dalı'ndan aldınız. Daha sonra Worcester Politeknik Enstitüsü ve Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ve MIT'de Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarlarında çalışmalarınız olmuş. Hı hı. 2016 yılında geliştirdiğiniz makine öğrenmesi modeliyle Koç Üniversitesi UNESCO kürsüsünden insan gelişimi araştırmaları ödülüne layık görmüşsünüz. Ve veri bilimi ve makine öğrenmesi odaklı ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanmış pek çok kitap bölümü, makale çalışması ve patentleriniz varmış. Ve yapay zeka tabanlı ürün geliştirme odaklı yurt içi ve yurt dışı hizmet veren firmalarla işbirliklerine danışmanlıklarla devam ediyorsunuz. Ve Yapay Zeka Politikaları Derneği'nde yönetim kurulundasınız başkan yardımcısı
evet.
olarak.
Evet, sağ olsun.
Harika. Teknolojiyi konuşmak için, veriyi konuşmak için, yapay zekayı konuşmak için daha iyi bir konuk olmazdı herhalde.
Teşekkür ederim. Çok incesiniz, çok naziksiniz. Çok sağ olun.
Şimdi hocam aslında hayatımızda bütün bu kavramlar var. Geri dönülmez bir şekilde işte dijitalleşme, algoritma, büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi, robotlar derken biraz bunları temizleyerek aslında başlayabilir miyiz? Yani tabii şöyle ki sorayım. Bunların arasında bir hiyerarşi vardır diye tahmin ediyorum ama her şey yani dijitalize etmekten başlıyor ve devam ediyor. Biraz bunları kısaca açıklayabilir misiniz?
Tabii aslında biz hep bu kavramları çok birbirine karıştırıyoruz. İşte veri madenciliği, makine öğrenmesi, veri bilimi, yapay zeka, derin öğrenme, bunlar nerede başlıyor, nerede bitiyor, nesi benziyor? Temel sorun bu. Biraz bunu önce yerleştirmek lazım. Aslında sorunun ortaya çıkış şekli tarih sürecinde geliştirilme biçimiyle alakalı, yani keşfedilmesiyle alakalı. Örneğin istatistik aslında en eski bilim. Bakacak olursanız John Grant'un Orta Çağ Kara Veba esnasında aldığı minik notlarla insanoğlunu aydınlatması Bills of Mortality diye geçiyor. O notlarda aslında kara veba zannedilen bazı hastalıkların su çiçeği olduğunu ya da bazı batıl inançlarımızın kara veba ile alakası olmadığı ortaya çıkıyor. Nedir işte kara kediler ya da yeni kralın tahta çıkışı kara vebaya neden olmaz. Çok basit, çok deskriptif bir istatistik olmasına rağmen Orta Çağ Avrupası için aslında çok ciddi aydınlatıcı bir bilgi bu. İstatistikle devam eden araştırma dalları, istatistiğin güçlenmesiyle beraber devam eden araştırma dalları bir soruya cevap veremiyordu. O da prediction, yani tahminlemek, öngörmek. Öngöremediğimiz için, çünkü istatistik durum analizi yapıyor. Şu an diyor bu çerçevede bunlar oluyor, haberin olsun. Regresyon dediğimiz bir kavram var. Hatta bununla ilgili de güzel de bir film var bu arada. Ethan Hunt oynuyordu galiba. Ethan Hawke oynuyordu başrolde. Regresyon ileriye ya da geriye doğru bir tahminleme ve öngörme ya da geçmişi hatırlatma biçimi. Çünkü bazen geçmişi hatırlayamadığımızda da geçmişte ne olduğunu tahmin etmek zorunda kalabiliriz. Ve lineer regresyon denilen yöntem istatistiğin çatısı altına ilk girdiğinde istatistikçiler çok sevindiler. Biz artık ileriye doğru bir tahminleme yapacağız diyerek. Şimdi süreç bu şekilde devam ederken dünya sahnesinde yapay zekayı felsefik olarak konuşan bir yığın 1956 yılına geldiğinde John McCarthy tarafından isimlendirildi. Dedi ki John McCarthy, kardeşim siz şu zamana kadar el yazısı tanıma çalışmaları yaptınız. Basic satranç oynayan makineler geliştirdiniz. İşte insanla sohbet eden Eliza isimli bir robotunuz var. Bunun öncesinde de çok önemli 1940'larda çalışmalar var. Bunları artık artificial intelligence yani Doğala özdeş, doğalıyla benzer özellikler taşıyan ama doğalı olmayan anlamında artificial kelimesi artificial zeka olarak konuldu. Ve bu konulurken aslında insanoğlu ön yargı geliştirsin falan değil, iyi ya da kötü olsun diye de değil, nötr olsun diye kondu. Şimdi Artificial Intelligence'ı 1956 yılında isimlendirdiler. İstatistik hala var sahnede. Çalışmalar ilerlemesine rağmen 74'lerde çalışmalar durdu. Çünkü o dönemin teknolojisi, şu an kullandığımız cep telefonları o dönemin süper bilgisayarlarından 20-25 kat daha güçlü. Yani düşünün, insanlar imkansızlıklar içerisinde Olimpos Dağı'nı aşacak hayallerde bulunuyorlar.
Apollo'nun bilgi işlem kapasitesi inanılmaz, kaç? 128
Evet, o civarlar çok
öyle bir şey.
büyük. Evet,
İnanılır gibi değil.
şimdi yokluk içerisinde hayal insanoğlunu bir yerlere doğru sürüklüyor. Sürüklerken aslında bir Moravec paradoksu çıkıyor. Hani nasıl Turing testi yapay zekanın gelişimi için çok kıymetliyse, ki Turing testini ne olduğunu keşfetmek isteyenler için çok güzel bir film var. Esrarengiz olarak çevrildi. Uncanny diye bir film. Onu seyretmelerini tavsiye ederim. Kendileri üzerinde bir Turing testi de yapılmış olur. Moravec paradoksu şunu dedi: ya arkadaşım, siz ne kadar iyi yazılan harfleri tahmin dahi etseniz, insanoğlunun bir bardağı tutup ağzına götürdüğü incelikli içişini tasvir edemeyeceksiniz. Çünkü binlerce kas çalışıyor. O dönemin sınırları kuları içerisinde bu geçerliydi. 1974'te yapay zeka kışa girdi. 80'lere doğru tekrar yükseldi ve tekrar uzun bir kışa girdi. 90'ların neredeyse ortalarına kadar. 80'lerde yapay zeka kışa girdiğinde arkadan zaten minik minik adımlarla veri geliyordu. Çünkü 1960'lı yıllarda Amerika ilk veri merkezini kurmuştu. 3 milyondan fazla vatandaşının vergi kaçakçılığını önlemeliyim niyetiyle verisini toplamaya başlamıştı ve o topladığı veriler onu bir deneyime getirdi. 1980 yılında artık verilerin fiziksel ortamda taşınmaması, tutulmaması gerektiği, bunun bazı maliyetleri olduğunu, yanabildiği, yok olabildiği, çalınabildiği ya da erişilemediği gibi. O halde biz bunları dijitale aktarmalıyız düşüncesiyle beraber 1980'lerde halihazırda var olan veri tabanı, veri depolama sistemlerinin yaygınlaşmaya başladığını görürüz. İşte o veri tabanı, klasik veri tabanı örgüsü, klasik veri tabanı örgüsü nedir? Adımız, soyadımız gibi küçük metinler, adresimiz gibi daha uzun metin, doğum tarihimiz ya da maaşımız gibi sayısal değerlerin toplandığı dört temel veri tipinin olduğu bir yapı düşünün. Bu yapıyı incelediklerinde bu yapıdan bir şeyler keşfettiğini gördüler 1980'li yıllarda. İşte buna ilk başta Knowledge Discovery in Databases, yani veri tabanlarından biri keşfedildiler, ama isim çok da böyle janjanlı, çekici bir isim değildi. Hadi buna daha güzel bir isim bulalım ve veri madenciliği diyelim dediler. Ve böylece 1980'lerden sonra veri madenciliği kavramı doğdu. Yani bakın, yapay zeka zaten cepte ama o sırada uykuda. İstatistik zaten kullanımda. Veriler birikmiş, verileri analiz ettik. Biz yeni bir major, yeni bir alan doğdu, veri madenciliği doğdu diye düşünülüyor. Tam o alan düşünülürken Mitchell isimli bir araştırmacı ortaya çıkıyor ve ben şimdi size harika bir tanım yapacağım diyor. Bir makine belli bir miktarda belli bir miktar süreyle çalışırsa bir görev karşısında ve bu görevi tıpkı insan gibi tekrar ederse en sonunda öğrenir, bir performans koyar ortaya. Biz de buna makine öğrenmesi diyoruz dedi. Teorik olarak bunu tanımladı. Ortada bugün kullandığımız ne algoritmalar var ne başka şeyler. Şimdi teorik olarak bu tanımlandıktan sonra veri madenciliği tarafında ardı arkasına çok güzel hamleler yapılmasına rağmen ilerlenemedi. Neden? Ben mesela öğrencilerime işkence olsun diye veri madenciliğinin en bilindik algoritmalarından karar ağacını elle çözdürtürüm. 10-11 satırlık basit bir veriden çok basit bir tahminleme yapmamız yaklaşık 9 saatimizi alır. Elle tahminleme. Şimdi düşünün, bilgisayar daha henüz gelişmemiş. Biz veriyi henüz daha bu algoritmaları analiz edecek şekilde kullanmıyoruz. Tabii ki veri madenciliğinin ilerleyişi o kadar rahat olmadı. Yani bugün veri madenciliğinin patlama yapmasının nedeni bizim bilgisayarı bir veri analiz aracı olarak kullanabilmemiz. Neyse, hikaye böyle devam ederken 90'larda biliyorsunuz yapay zeka, makineler insanoğluna önce efendim bir bilgi yarışmasına, sonra satrançta kazık attılar. Dolayısıyla da insanoğlu dedi ki eyvah, bizden daha akıllı bir şey mi geliyor? Yapay zekaya dönüşler başladı, çalışmalar başladı. İşte bu çalışmaların içerisinde 2004, ben buna 2004 diyorum. Başka araştırmacılar farklı şeyler söyleyebilir ama bence milat 2004 yılı. Neden? Birinci milat 2004 yılı. Çünkü o zamana kadar yapay zeka geliştirmek istesek bile yapay zeka makine nasıl öğrenmeli sorusunun cevabını bilmiyoruz. Bakın bir tanım yapılmış 1980'de ama teorik olarak var olan şeyin pratikte nasıl ilerleyebileceğine dair hiçbir fikrimiz yok. Makineye nasıl öğretelim? İnsan davranışlarını gözleyelim, not alalım, buna göre araçlar geliştirelim. Yok, çalışmıyor. Beyni inceleyelim. Orada da bir takım etik sınırlar var. Yani insanlar üzerinde deney yapmak için Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi iki büyük olaya ihtiyacınız var. Peki bu da işe yaramıyor. Nasıl çıkacağız işin içerisinden derken 2004 yılında Facebook kuruldu. Ve Facebook'un akabinde Twitter, Instagram derken sosyal medya mecralara geldi. Ve bence ikinci kırılım bizim ilk akıllı telefonu elimize aldığımız gün. Yavaş yavaş araştırmacılar şunu keşfettiler. Sosyal medyada bir şeyler birikiyor ve biz bu biriken şeyleri, verileri, yani bilginin en temel zerreciğini topladığımızda bunu belli bir tekrarla, belli bir eğitim mantığıyla makineye öğretebiliyoruz. Aa, yaşasın, yapay zekayı geliştirebiliyoruz. Bilgisayar gücü de gelişti. Savulun geliyoruz tadında bir durum oldu. Ve biz 2000'lere geldiğimizde veri bilimi dediğimiz kavramla karşılaştık. Veri bilimi dediğimiz şey makinanın öğrenmesi için veriyi analiz etmek üzere kullandığımız tüm yöntemleri kapsayan bir yığın. Altında istatistik var, altında veri madenciliği var. Çünkü siz yapay zeka geliştirmek istediğinizde önce o veriyi kaliteli hale getirmeniz gerekiyor. Nasıl bir çocuk junk foods dediğimiz işte hamburger, cips, kola, patates grubuyla beslenirse, kalitesiz beslenirse, kalitesiz davranışlar, kalitesiz kararlar üretir. Makine de kalitesiz veriyle beslendiğinde kalitesiz, manipülatif, yanlış sonuçlar üretiyor. İşte bu nedenle veri bilimi doğdu. Yapay zeka giderek ilerledi. Makine öğrenmesi hem bir felsefe olarak, çünkü elimizde yapay zeka nasıl öğrenir sorusunun cevabını makine öğrenmesiyle alıyoruz. Makine öğrenmesi yapay zekanın bir alt kümesi haline geldi. Ama bu alt kümede veri madenciliği ile kesişen yöntemler var. Yani bu anlamda değerlendirdiğimizde iyi bir veri bilim uzmanı, makine öğrenmesi geliştirebilme süreçlerine hakim olmak için, iyi bir makine öğrenme uzmanı olmak için veri bilimine hakim olmamız gerekiyor. Sonrasında 2004 yılından sonra beyindeki nöron mantığını taklit edebilen çok katmanlı yapay sinir ağları konuşulmaya başlandı. Önemli isimler bu anlamda çeşitli modeller önerdiler ve biz milyon katmanlı yapay sinir ağlarına kavuştuk. Ve bu milyon katmanlı sinir ağı, yani gözünüzde binlerce denklem hayal edin. Bu denklemlerin birbiri ardına domino taşı gibi birbirleriyle etkileşimli şekilde çalıştığını düşünün, katman katman. Ve böylece derin öğrenme kavramı doğdu. Ve derin öğrenme yine makine öğrenmesinin bir alt yapısı olarak yer aldı, içinde yer aldı. Yani aslında hikaye tam da bu şekilde, kavramların birbirinden farkı da tam da bu şekilde.
Hocam harika bir şey, bizi ufuk turuna çıkarttınız, yani harika bir çerçeve çizdiniz. Bendeki soru sayısı da katlandı böyle olunca. Yani aslında bütün bu şeyi saydığınız zaman, bu kronolojiyi, şunu fark ediyorum daha çok da tabii. Yani bu teknolojinin gelişimi ve üstsel ilerlemesi daha doğrusu bizim bütün biyolojimizin, psikolojimizin, hatta felsefe düşüncesinin, disiplinin ötesine geçti. Yani biz artık sanki o kontrolü kaybetme hissi biraz bundan kaynaklanıyor gibi geliyor. Yani oradaki o organik bizim gelişmemiz teknolojideki bir şeyi yakalayamadığı için artık hani olaylar kontrolümüzden çıktı. Yani olayın gideceği yeri sanki kestiremiyormuşuz gibi bir his oluşuyor.
Haklısınız, haklısınız. Bizim bu hissi yaşamamızdaki temel sebep aslında ebeveynlerimiz. Neden? Onların zamanındaki gelişmeler bir nesil, 1,5 nesil, 2 nesil falan alıyordu. Şimdi bakacak olursanız, yani ben 80 kuşağı için konuşayım. 80 kuşağı Siyah beyaz televizyonlu dönemden renkli televizyon dönemine geçti. Çevirmeli telefon döneminden akıllı telefon dönemine geçti. Bilgisayarla tanıştı, interneti gördü. Çevirmeli ağ bağlantısından, ICQ'dan ve Mırç odalarından görüntülü görüşmeler dünyasına geçti. Çok verdiğim klasik bir örnek ama. Vizontele filminde Zeki Müren de bizi görecek mi diyorlar ya. Zeki Müren yaşasaydı ve WhatsApp kullanıyor olsaydı şu an bizimle zaten görüntülü görüşebilirdi. Yani biz aslında 80 kuşağı birkaç neslin yaşamış olduğu, yaşayacağı, kronolojiye bakacak olursak değişimleri bir anda gördük. Ve bizim ebeveynlerimiz bir anda çok okur yazarlık seviyeleri yüksekken bilgisayar kullanamadıkları için neredeyse okuma yazma bilmeyen seviyeye düştüler ve bunun rahatsızlığını yaşadılar. Biz hıza alışkındık ama şu an gördüğümüz hız çok daha baş döndürücü. Evveliyatını da gördüğümüz için, cevazı evvelini de bildiğimiz için korkularımız var. Öncesi dönemi yani yokluğunu ve varlığını, yokluğundan varlığına geçiş sürecindeki bütün dezavantajlı durumları da biliyoruz. Şu anda biz de bu hızlı gelişim içerisinde dezavantajı tahmin edemez ve kestiremez hale geldik. O yüzden aslında bu kadar korkuyoruz. Korkumuzun kaynağı değişimdeki hız ve konfor alanımızın giderek daralması.
Evet, yani makine düşünülebilirden, makine düşünebilir miden, makine hissedebilir miye geldik. Makine hissederse onun hakları ne olacak noktasına geldik falan. Yani o yüzden hani bizim tahayyülümüzün ötesine gidiyor bazı işler. Sizin bu konudaki şeyinizi hani bir küresel ısınma var, geri dönülmez noktaya gidiyoruz diyorlar. Singularity de biraz öyle hani yapay zekanın hani varacağı yer. Burada siz bir kendinizi ne tarafta görüyorsunuz ve hani hakikaten kontrol altında alınabilecek mi? Nasıl? Beklentiniz nasıl bu konuda?
Valla şimdi hani ne kadar izleyiciler bundan memnun olacak bilmiyorum ama ben yapay zeka dünyayı ele geçirse de kurtulsak taraftarıyım açıkça söylemek gerekirse. Çünkü insanoğlunun ele geçirdiği dünyanın durumu ortada. Yani biz canlı olarak hakkımızı fazlasıyla kullandık. Biraz yapay zekanın dünyayı ele geçirme ya da singularity kavramına doğru geçiş İki noktada bizim gözümüzü korkutuyor. Birincisi insanoğlu aslında ölümsüz olmak isteyen bir canlı. O ağaçlara baş harfini kazıyan ya da tarih eserlerine ismini yazan varlık aslında dünyaya iz bırakmak istiyor. Bunu belli bir eğitim seviyesiyle, belli bir buluşla yapabildiği gibi insanlar üzerinde iyi ya da kötü etkisiyle de yapabiliyor. Biz unique olmaya, özel olmaya çok alışkınız. Ve bir şeyin bunu bizim elimizden alabiliyor olması bu tarafıyla bizi korkutuyor. Cepte bir. İkincisi de şu. Dünyaya çok zarar verdik. Yani her bir dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ekilebilir alanı kaybediyoruz. Son 150 yılda inanılmaz canlı çeşitliliğini hallettik ki bakacak olursanız 1,5-2 yıl Covid sağ olsun evden çıkmadık. Kuşlar geri geldi. Yani ben çocukluğumda penceremin kenarında kumrular öterdi. Ve Covid sürecinde kumru sesini ilk defa duyduğumda çocukluğumdaki bazı anılarım canlandı. Yani hani biz biraz bu evin, dünya evinin şımarık çocuklarıyız ve eğer yapay zeka bizim ebeveynimiz olursa bize şımarıklığımızın bedelini ödetirse diye korkuyoruz. İkinci korkumuzun yani istemeyişimizin bir diğer noktası da şu. Bir diğer belki de sonuncu kısım da şu. Biz ne yapacağız? Boşa mı çıkacağız? Yani yapacak hiçbir şey kalmayacak mı? Bence bu soru Ford'un arabayı üretmeye çalıştığı zamanda da soruldu. Yani hani eyvah araba geliyor biz ne yapacağız şimdi hiçbir şey yapmayacak mıyız? Araba dediğiniz zaman araba öncesi dönemde at, seyis, nalbant üçlüsü ya da baytar üçlüsünden bugün arabanın inanılmaz mekaniğine kadar binlerce iş kolu üredi. Ben zannetmiyorum yani yapay zeka dünyayı ele geçirse dünya kötü bir yer olmayacaktır. Yani insanoğlundan çünkü hani benim temel teorim nedir? Hemen oraya gelelim. Şimdi madem bir şeyi anlatıyoruz, bunu da bir yere dayandırmak gerekir. Felsefeye dayandırıyorum ve bunu Doğu felsefesindeki bir hikayeye dayandırıyorum. Bana göre her zeki varlık var olmaya devam etmek ister. Değil mi? Ve zeki varlık var olmaya devam etmesinin neyle alakalı olduğuna karar verir ve buna göre devam eder. İnsanoğlu bu anlamda biraz sınıfta kalmış vaziyette. İbn-i Tufayl tarafından yazılmış olan Hayvin Yeksan isimli bir hikaye var. Hikayenin özü bambaşka, hikayenin sunduğu ders bambaşka. Ben hikayenin yarısını alıyorum ve o yarım bana yapay zekanın kötücül olmayacağını söylüyor. Hikaye şöyle bir ada ülkesinde artık çok eskiden okuduğum için hatırlamıyorum. Bir isyan mı çıkıyor, yangın mı çıkıyor, bir şey oluyor. Aynen Musa hikayesinde olduğu gibi anne bebeğini bir sandığa koyuyor ve denize bırakıyor. Okyanusa bırakıyor. Okyanus o sandığı bir ada ülkesine götürüyor. Adada bebeği bir ceylan buluyor, bebeği büyütüyor. Ve çocuk kendi varlığını keşfetmeye başladığı zaman ilk yaptığı şey kendisine benzeyen bir şey bulmaya çalışmak oluyor. Ve bütün canlıları, adadaki bütün canlıları keşfetmesine rağmen kendisine benzeyen bir şey olmadan tekil olduğunu keşfediyor. Sonrasında da onlarla arasındaki hükümdarlık yarışı başlıyor. Kim hayatta kalmalı? Kim en güçlü? Bu soruyu keşfediyor. Hikayenin ortasında o çocuk artık ergenliğe doğru geldiğinde şunu öğreniyor ki adadaki yaşantısının devam edebilmesi aslında adadaki diğer bütün canlı gruplarıyla harmonisine, uyumuna bağlı. Onlarla uyumlu olursa var olmaya devam edebileceğini keşfediyor. İşte buradan yola çıkacak olursak elimizdeki yapay zeka, yapay dar zeka, veri bağımlı bir yapay zeka. Bizim hedefimiz bu değil. İnsan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen, veri olsun olmasın karar verebilen bir yapay zeka geliştirmek. Bu da yapay genel zeka olarak ifade ediliyor. Bunu geliştirmeyi başarabilirsek yaklaşık 6 ay sonra bildiğiniz en zeki insandan daha zeki bir yapay zeka geliştirebilme imkanımız olacak ki bu da yapay süper zeka olacak. İşte ben yapay süper zekanın tıpkı İbni Tufeyl'in Hay Bin Yeksan isimli hikayesinde olduğu gibi dünyaya gözlerini açtığında, insanoğlunu keşfettiğinde hızlı bir şekilde bütün canlılığı ve bütün dünyayı keşfettiğinde var olmaya devam etmeyi seçeceğini ama varlığının da diğer varlıkların, diğer canlıların varlığına bağlı olduğunu kavrayacağını, bu nedenle yaşamın bütünlüğünü koruyacağına inanıyorum.
Çok güzel. Yani ben de buna inanmak istiyorum. Yani açıkçası şöyle, yani ben de insanın hırsının kötüye kullandığı aklının, aslında yani çevreye zarar vermeye başladığı aklının bir şekilde dizginlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da belki bütün sistemi gözeten bir yapının tarafsız bir şekilde karar verebileceğine ben de inanmak istiyorum açıkçası. Ama yani işte dönüp dolaşıp yine İşte şey örneğini verdiniz, fast food'la, atıştırmalıklarla beslenen bir çocuğun psikolojisinin ve şeyin fizyolojisinin bozulması gibi, ne beslediğimizde nereye kadar etkili olacak? Yani ne noktadan sonra artık onu kendisi devam edecek? İşte mesela bir örnek, yani yakın zamanda işte Elon Musk'ın Twitter'ı alması ve oradaki şeyi, arkada kendi beyan ettiği niyeti, yani işte burası açık kaynaklı bir şey olacak, fikir özgürlüğü olacak, ama hani bütün bunları aslında konuşacak olgunluğa ulaştık mı? Bunu yakın zamanda böyle bir şeyi hakikaten bulabilecek miyiz? Yani oradaki düzeni.
Çok umutlu değilim ben. Nedenini söyleyeyim. Biz internet yani bu bizim jenerasyonumuzun miras bıraktığı bir şey. Sizin jenerasyonunuzun da. İnterneti her şeyi söyleyebileceğimiz ve hiçbir şeyin sorumluluğunu almayacağımız yer olarak gördük. Sıkıntı burada başlıyor. Dolayısıyla ürettiğimiz verinin bir gün bir makine tarafından kavranılırsa neye ulaşabileceğini çok umursamadık. Çünkü bize göre zarar ve yarar kavramı fiziksel dünya ile sınırlı. Evet, dijital dünyada da bir zarar görebiliriz ama o fiziksel dünyada göreceğimiz zarar kadar büyük olmayacak. Biz fiziksel dünyanın çocukları, siz de dahil olmak üzere bunu aşıladık, bunu verdik çocuklarımıza. Dolayısıyla bizim çocuklarımız da dijital dünyada fütursuzca veri üretiyorlar. Bunun oluşturabileceği ve ürettiğimiz verinin sorumluluğunu almak istemediğimiz için makinenin nasıl öğrenebileceğiyle çok ilgilenmiyoruz. Mesela bu Amazon'un Alexa'sının 10 yaşındaki çocuğa işte telefonunun fişini prize sok ama tam sokma, araya bir de metal bir şey koy, seni harika şekilde elektrik çarpsın. Son kısmı ben ekledim, öyle bir şey demedi tabii ki yapay zeka. Bu öneride bulunmasının sebebi biziz. Neden? Çocuk annesiyle beraber o sabah yapacak eğlenceli bir şey ararken annenin mutfağa gitmesi esnasında Alexa'nın 3 milyon kişinin TikTok'ta denediği ve eğlenceli bulduğu şeyi de önerdi. Ben mesela sunumlarımda hep şunu soruyorum. 3 milyon kişinin denediği ve kesinlikle çok eğlencelidir dediği şeyi dener misiniz diyorum. Herkes deniyor. Biz bunu deniyorsak makine de ya
Makine
3
denemez.
milyon denemiş, 3 milyon denemiş, dur 3 milyon birinciye de önereyim ben der. Doğal bu çünkü. Biz bu verinin sorumluluğunu almak zorundayız. Yani bir yerlerde şöyle söyleyeyim. Bir like tuşuna bastığımızda, bir reshare tuşuna bastığımızda, bir post gönderdiğimizde bir yerlerdeki yapay sinir ağının bir nöronunu tetiklediğimizi, harekete geçirdiğimizi, o makinedeki ön yargıyı güçlendirdiğimizi unutmayacağız. Bu tarafıyla baktığımda ben Elon Musk hamlesini cesurca buluyorum. Her ne kadar özgür dünya, daha çok mahremiyet vesaire şeklinde yel değirmenlerine karşı Don Kişotluk yapsa da ben Elon Musk'ın çok daha çakal bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Neden? Şeydeki lansmanı seyretmiştim, o işte ilk çıkarmış olduğu beyin implant aracında. Mesela orada bir cümlesi vardı. Dedi ki kaynağından veri toplayacağım. O an dedim eyvah. Çünkü insanoğlunun en büyük gizemi beyindir. Ve biz işte beyine elektrotlarla, onunla bununla, birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla keşfettik. Ama siz kaynağından veri toplarsanız hatıralarınızı, hatırlamadığınız hatıralarınızı bile geri çağırabilirsiniz. Ki oradaki deneyde mesela domuz adım atmaya düşünürken yapay zeka modeli de domuzun adım atma nöronları ve karar verme nöronları eş zamanlı olarak ne yapıyordu? Karar verme demeyelim. Adım atma güdüsüyle beraber eş zamanlı olarak hareket ediyordu. Şimdi kaynağından veri toplarsanız gerçekten düşünebilen bir makine geliştirebilirsiniz. Bence oradaki sonuçlar, Elon Musk biraz aceleci bir kişilik, istediği kadar hızlı olmadı. O yüzden Twitter'a yöneldi. Şimdi zeki bir şey kendini nasıl belli eder? Davranışlarıyla belli eder. Bir de kelimeleriyle belli eder. Dili öğrenebilen her canlı zekidir. O yüzden şempanzeler işaret dilini öğrenince bu daha zeki diyoruz diğerlerinden. Çünkü iletişim bizim, iletişim becerisi zekamızın olduğunun en temel göstergesi. Dünyanın verisi ve dünyanın kelimesinin paylaşıldığı bir havuzdan bahsediyorum. Twitter böyle bir havuz ki 2018 yılında, 2018'in teknolojisini ve anlayışını düşünün. O zaman herkes o kadar da dijital dünyada değildi. O zaman bile Stanford Üniversitesi'nden çıkan startuplar kişilerin sadece Twitter'daki paylaşımlarından yola çıkarak ruh halleri üzerinde teşhis ve tedavi uyguluyorlardı. Şimdi bu tarafıyı da değerlendirdiğimizde COVID sayesinde hepimiz dijitaldeyiz artık. İster istemez imkanı olan herkesin dijitalde olmasıyla binbir çeşit bir mozaiğe sahip bir havuzdan harika öğrenebilen bir makine geliştirebilirsiniz. Ama tabii bu makinenin sizin kullandığınız dili, biçimi öğrenerek zekileşmesiyle beraber bazı tehlikeler de ortaya çıkarıyor. Eğer bir nefret dili kullanıyorsanız nefret dilini öğreniyor. Sevgi dilini kullanıyorsanız sevgi dilini öğreniyor.
Evet, yani işte burada o noktada zaten yapay zekanın gideceği noktayı insana ürpertiyor. Çünkü hani bunları da aşacak bir kendi felsefesini geliştirecek bir noktaya gelir mi yapay zeka, yoksa bunlardan kendini arındıramazsa işte sonu orada iyi olmayabilir diye insan endişe ediyor açıkçası.
Yani şöyle, ben şuna inanıyorum. Evet, genel zekalar böyle bir dönem, bir yapay genel zekalar dönemi yaşayacağız. Her ülke ya da her özel şirket kendi genel zekasını geliştirecek ve bu tıpkı bir dilin, hani nasıl bir dönemin şövalyeleri sadece inandıkları kral uğruna savaşıyorlar ve savaşlarını haklı görüyorlarsa, hani çok klişedir ama Gladiator filminin o 20-25. sahnesinde bir kralın şeyi vardı. Beni gerçekten barış getiren bir lider olarak mı hatırlayacaklar, yoksa kan döken biri mi? Çünkü general orada romanın her yere barışı götürdüğüne inanarak kılıçtan geçirmiştir milleti, ama kimin medeni, kimin barış getirdiği her zaman tartışmalıdır dünya sahnesinde. O yüzden ben yapay genel zekaların kendilerini geliştiren topluluğun, ülkenin ya da şirketin dilini öğreneceklerini, ama her zeki canlı gibi bunun ötesine geçeceklerine inanıyorum. Çünkü biz de çocuklar olarak ebeveynlerimizin ötesine geçtik.
Peki buradan biraz şeye gelirsek, kendi gündemimize gelirsek, yani işte Türkiye tarafında ben hala tabii bizde hani veri önce iç süreçlerde kullanılmaya başlandı diye düşünüyorum şirketlerde. Sonra işte biraz CRM tarafında kullanılmaya başladı, ama sanki çok öyle onun ötesinde hani yapay zeka her yerde konuşuyoruz falan, ama pek o taraflarda bir şeyimiz yok, varlığımız yok galiba.
Ya aslında dünyanın yaşadığı süreçleri geriden takip ediyoruz. Yani dünyada bakacak olursanız, hani bence burada mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceğin işleri raporu çok iyi bir kriterdir. Geçen seneye kadar birinci sıraya yapay zekayı koyan, yapay zeka uzmanlığını koyan rapor geçtiğimiz sene Onu ikiye attı ve birini tepeye veri bilimini koydu. Veri bilimciyi koydu. Veri uzmanlarını koydu. Yani dünyada aslında bir süre sadece yapay zeka deyip sonra da ya arkadaşım veri olmadan bu işte çok da olmuyormuşu keşfettik. Kaldı ki 2019 yılında dünya genelindeki yapay zeka şirketlerinin %50'si, %50'den de fazlası hatta yapay zeka alanında çok büyük bir hüsran ve başarısızlığa uğradılar. Neden? Çok müthiş yatırımları vardı. Bu müthiş yatırımlarına rağmen veriyi analiz etmedikleri için aslında sıkıntı yaşadılar ama bunu çok geç fark ettiler. Biz de aslında şu anda dünyanın o en baştaki yapay zeka çok kıymetlidir dediği dönemi yaşıyoruz. Bir süre sonra şunu keşfedeceğiz. Ya arkadaşım biz veriyi düzgünleştirmeden, kurumlar arası veri paylaşım platformları oluşturmadan, bir veri politikası kurgulamadan yapay zekayı geliştiremiyormuşuzu sonra keşfedeceğiz. Aslında biraz konuşmaya başladık ama hala yeterli değil sanki.
O konuda da beni yine endişelendiren taraf bu işte işbirliğine duyduğumuz çekinceler ve yani herkesin küçük olsun benim olsun ve aman bunu paylaşmayalım şeyi. Yani bizde o maalesef o kültürün
Evet.
şeyi etkisi her yerde hissediliyor yani. Bu işte hiçbir şekilde tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Bu iş mutlaka bir işbirliği gerektiriyor her
Doğru.
alanda. Yani üniversite ve özel sektör zaten her şeyin başında. Ama özel sektör de kendi içerisinde hani bir şeyi paylaşmaya çok niyetli değil. O yüzden öğrenme aksıyor hakikaten diye düşünüyorum. Bir de yani şey tarafında yani bu işbirliği demişken sanki olay sadece işte yazılımcılar ve işte matematikçiler falandan geçiyormuş gibi bir durum aslında tam da böyle değil, değil mi? Yani
Değil.
geleceğin mesleği dediğimiz zaman olay sadece bu işin dijital tarafında mı olacak yoksa neler öngörüyorsunuz?
Ya aslında en büyük yanılgımız bizim. Türkiye'deki için konuşayım. Dünya bu yanılgıyı 2 yıl önce aştı. Türkiye'deki en büyük yanılgımız yapay zeka geliştiricisi ya da yapay zeka geliştirme süreçlerinin sadece mühendislik fakültelerine ait olduğunu düşünmemizden başlıyor. Halbuki veri her yerden akıyor. Verinin her yerden aktığı bir dünyada siz sadece yapay zeka geliştirmek üzere bir yapay zeka mühendisliği açarsınız. İyi bir hamle ama yeterli bir hamle değil tabii ki. Bunun bir kültür olarak yaygınlaşması gerekiyor. Yani bu kültürün bütün bölümlerin içerisinde olması lazım. Bir sosyal çalışma bölümünden bir gastronomi bölümüne kadar. Eğer bugün size özel kurabiye tarifleri üretebilen bir makine öğrenmesi modeli varsa bu gastronominin de değişeceğinin çok net bir göstergesi. Bizim önce Türkiye'de yapay zekayı sadece mühendislik işi olarak görme algımızı bir kenara koymamız lazım. Bu çok çok yanlış bir algı. Yapay zeka dünyasının çok önemli isimlerinden Yaşar Bengio'nun çok güzel bir lafı vardı. Bir toplantıda zikretmişti. Dedi ki herkes bilgisayar mühendisi olursa biz yine yapay zekada ilerleyemeyeceğiz ki. Yani herkesi bilgisayar mühendisine yöneltiyorsunuz da ne oluyor gibi bir şey söyledi. Bu işin ortaya çıkaracağı haksızlık hukuk durumları var. Bir de yapay zeka modelini geliştiriyorsunuz. Şimdi ben bunu geliştiriyorum. Ama bunun bir de son kullanıcıya dönük tarafı var. Yani hani bunu bir doktor kullanacaksa doktorun bunu kullanabileceği bir arayüzün tasarlanması, arayüzün oluşturulması var. Bu ayrı bir çalışma alanı. Yapay zekada kullanılan bu arayüze karşı vatandaş kendi hakkını aramak isterse ya da işte bir sonuç üretildiğinde bu sonucun arkasındaki nedeni bilmek isterse buradaki neden sonuç ilişkisinin oluşturulması yapay zekada explainability dediğimiz, xAI dediğimiz açıklanabilir yapay zeka geliştirilmesi apayrı bir süreç. UX dediğimiz az önce söylediğim ama yarım bıraktım. User experience yani kullanıcı deneyimi tarafında yapay zekalı ürünlerin kullanıcı deneyimine yönelik olması, hak kayıplarının oluşması, hak kayıplarına karşı hakkın korunabilmesi bambaşka süreçler. Bakın, Uber'in aracı 2018 yılında Arizona Tempe'de bir yayanın ölümüne neden oldu ve dava daha çok yeni sonuçlandı. Ve sonuçlandığında ki biz MIT'deki arkadaşlar, ben hani sürücüsüz araç geliştiricisi değilim, onlardan sürücüsüz araç geliştiricileri o dönemde sohbet ettiğimizde şey demişlerdi, Uber hatalı. Bu pazarı domine etmek için çok agresif girdi ama yeterli model, yeterli bir donanımı yok, yeterli derecede makineyi geliştirmedi demişti. Ama dava kararı insanın hatalı olduğundan yola çıktı. Yani insanın hatalı olduğuna hükmetti hukuk. Neden? Çünkü makineyi ya da öbürü bu anlamda mahkum edebilecek bir hukuk düzeni henüz yok. Hukuk mağduriyet ve hak arama durumları yeterli sayıya eriştiği zaman aslında belli bir düzenlemeye yönelir. Şu anda bu tarafında kimin nasıl bir hak arayacağı yok. Hangi ürünü seçeceğiz? En basitinden nereden başlayacağız? Bu bile yok cevap olarak. Yani bunların hepsi çok karışık noktalar ve tüm bu karışık noktaların doğuracağı yepyeni işler, meslekler olacak. Mete Evren geldi zaten. O da apayrı bir tartışma konusu zaten. O hepten zaten bence hani yapay zeka ile X kadar bir iş kolumuz değişecektiyse ve Y kadar fazla sayıda işimiz oluşacaktıysa Mete Evren sayesinde bence 4Y kadar fazla iş kolu ortaya çıkacak yani. O çok o konuda herkes rahat olsun. Ben kimsenin işsiz kalacağını zannetmiyorum artık.
Evet, yani özellikle de ben de hep ona vurgu yapmaya çalışıyorum kendi paylaşımlarımda da hani her şeyin özünde yine insan var, insanı anlamak var. Yani insanı anlayarak biz bu bir şeyler yapacağız ve oradaki yani hem psikoloji hem felsefenin çok büyük bir ağırlığı olacak nereye gitmek istediğimiz konusunda karar vermek için diye düşünüyorum. Podcast'imin imza sorusu var. Değer yaratmanın formülünü soruyorum. Gerçi hep bu alanda konuşuyoruz ama siz buradan ne öz olarak neyi alıyorsunuz?
Değer yaratma formülüm benim. Zor diye bir şey yoktur. Her şey birazcık çaba gerektirir. Ve bunun üzerine yani asla vazgeçmemek üzerine kuruluyor. Benim hayatım da hep bunun üzerine kurulu oldu. O yüzden mesela böyle bazen çok uzun süre ortada olmam böyle çok yorucu şeyler yaşamış olurum ama kaldığım yerden devam ederim. Çünkü insan beyninin tıpkı bir makina gibi zorlandığı zaman ve yeterli derecede eşik değerini aşacak kadar zorlandığı zaman mucizevi şeklinde doğacağına inanıyorum. Biz sandığımız kadar kalıplara sahip insanlar değiliz, varlıklar değiliz. Bizim tek kalıbımız fiziksel bedenimiz. Ruhumuz yaşlanmıyor. Ruh yaşlanmadığı için yaşlanan beden, beyni bu kadar dinamik şekilde kullanmak insanoğluna kendinden inanılmaz zevk almasını sağlıyor. Yani hani farklı bir bilgiyi farklı bir noktayla buluşturmanın, yeni bir bilgiyi öğretmenin, hatta yine bir atıfta bulunalım. Alice Harikalar Diyarı'ndaki kitabın yazarının o kitapta güzel bir cümlesi var. Her gün kahvaltıdan önce filme de koydular bunu. Yedi imkansız şey hayal etmek. Evet, benim hayatım aslında böyle geçiyor. Yani sabah kalktığımda o gün hayatımın içerisindeki her şeyden bugün ne var ve ne yapılabilir? Daha uçuk ne düşünebilirim? Tıpkı bir çocuk gibi daha uçuk, hani çocuklar bizim büyüklerin atlamayacağı duvarlardan atlarlar. Zıplamayacağımız yerlere zıplarlar ve koşmayacağımız kadar hızlı koşarlar. Düşünme ve hayal etme anlamında bu kadar çocuk cesaretine sahip olur ama bir büyüğün sorumluluğu ve şu beceriyle hareket edersek bence değer yaratabiliriz.
Süper, harika bir tanımlama oldu. Çünkü yani zorlanma, ben de hep akış tarafında da işte okumalar yaptığım zaman da hep dönüp dolaşıp ona geliyorsunuz. Yani zorlandığınız zaman belki acı çekiyorsunuz ama bu sizi daha ileriye gitmek için sizi zorluyor. Yani işte bir dağa çıkmak için çektiğiniz sıkıntıların mutluluk verdiğini söylemek zor ama o çaba, o süreç sizi kendinizi aşma dürtüsü sizi daha ileri taşıyor ve insan dediğiniz gibi böyle yani beden zorlansa da ruh hep daha yukarı çıkmaya çalışıyor. Çok güzel yani çok keyifliydi hocam sizinle konuşmak. Gerçekten
Aynı
farklı
şekilde.
disiplinlerle bir araya getirerek ve o kadar rahat anlatıyorsunuz ki çok da sorum var ama tadını da bırakmak lazım herhalde diye düşünüyorum. Size bir yandan yayınlarınız da var. Biraz bahseder misiniz? Sizler de takip edebilirler. Neyi tercih edersiniz?
Ben ağırlıklı olarak LinkedIn, Twitter, Instagram'ı kullanıyorum. Facebook'ta biraz böyle daha az bir kullanıcıyım. Sevgili Sert Hoca'nın teknoloji ve inovasyon kanalında pazar testleri yapmaya çalışıyorum ama karabatak gibiyim. Bir batınca bir ay, 1,5 ay bilemediniz, 2 ay sonra falan çıkıyorum. Hocalarımızla beraber, sevgili Arzu Baloğlu ve Gonca Telli hocamla beraber her cuma yapacağız diye yola çıkıp 2 hafta bir cuma yaptığımız teknoloji ve sinema kulübü yayınlarımız oluyor. Benim çünkü hepi topu 2 tane hobim var. Biri yapay zeka, diğeri de sinema. Anlaşılmıştır
Evet.
verdiğim örneklerden de. Çünkü ben de insanoğlunun aslında tıpkı bizi çocukluğumuzda bir şeylere hazırladıkları gibi sinemayla bir şeylere hazırladıklarına inanan kimseyim. Ve bunu ortaya çıkarmak çok eğlenceli oluyor. Kendi kendime arada böyle çok değişik bir şey keşfettiğimde, aa şimdi bunu anlatmalıyım herkese diye spontane yaptım. Instagram yayınları da var diyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum hocam tekrar
Ben
zamanınız
teşekkür
için.
ediyorum. Estağfurullah.
Belki ileride tekrar gelişmeleri yorumlamak için bir tekrarını yaparız.
Neden olmasın? Çok güzel sohbeti. Sizinle sohbet zaten tanıştığımız andan beri çok keyifli. Umuyorum bundan sonrasında da bir araya gelebiliriz.
Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.